الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو العظيم محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, dünkü dersimizde yaratılışın, mahlukatın, mevcudatın çeşitli oluşunun sebebini genişliğine izah etmeye çalıştık. Cemiyet hayatında fakirlerin, zenginlerin ayrı ayrı kabiliyetlerle, ayrı ayrı farklılıklarla tecellisinin de manası üzerinde durduk. Bu mevzuyu yine biraz misallerle, örneklerle sonuçlandırmak istiyoruz. Çünkü Ramazan-ı Şerifimiz nihayet sonuna doğru, neticeye doğru yaklaşıyoruz. Yaklaştığımız neticede Allah'ın rızasını kazanmak gayretinden, maksadından başka bir şey yok tabii. Bütünümüzün davası, derdi Allah'ın rızasını bulmak, onun rızasına ermek. Başka bir maksat mümin için mevzu bahis değil. Bir mümin ne yaparsa, ne ederse hedefi, gayesi, maksadı Allah'ın rızası, Allah'ı bulmak, Allah'ın lütfuna, Allah'ın rahmetine ermektir. Onun için Ramazan-ı Şerif biterken, tükenirken bizim de ilahi rahmete ve Rabbül Alemin'in rızasına nailiyetimizi ve bu husustaki muhasebemizi elbette yapmak lazım. Yapmak lazım. Ramazan bitmeden bir vazife, mali bir vazife tecelli ediyor. Fitre denilen mali, yani mala dayanan, paraya dayanan bir ibadet zuhur ediyor. Yani ibadet içinde ibadet. Ramazan zaten bir ibadet, oruç. Bir de onun içinde bir ibadet daha çıkıyor. Fitre, zekat. Ramazan-ı Şerif böyle yedi katlı bir bohça gibi, yedi renkli bir bahçe gibi içinde kat kat ibadet taşıyor. Hikmetler, rızalar, rahmetler taşıyor. Onun için Ramazan-ı Şerif cidden büyük bir hadise. Sadece oruç değil ki Ramazan'daki. Oruçlusunuz, çağıl çağıl Kur'an-ı Kerimler, zekatlar, fitreler, teravih namazları, yani 12 ayın içinde Ramazan çok müstesna bir yer teşkil ediyor. Senenin en fazla Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'da okunuyor. Teravih namazları Ramazan'da kılınıyor. Zekatlar Ramazan'da hesaplanıyor. Fitreler Ramazan'da hesaplanıyor. Nefisler Ramazan'da dizginleniyor. Yani ne taraftan baksanız Ramazan-ı Şerif çok külliyetli ve keyfiyetli bir ay. Onun içindir ki hiçbir şer'i özre, mazerete dayanmadan Ramazan orucunu tutmayan bir kişi eğer Müslüman ise derhal öldürülür diyen İslam alimleri vardır. Yani İslam cemaatinden değil bu adam, İslam cemiyetinden değil diyor. Nasıl olur da bu kadar rahmani ve rabbani bir ayın içinden istifade edemez, nasıl terk edebilir? Nasıl kendisine bir yol bulabilir? Ramazan çok canlı bir ay. Çok renkli, çok hakikatli bir ay Ramazan. Onun için hani geceden Ramazan orucuna niyetlenmeden başka günler gibi sanki başka bir aymış, başka günlermiş gibi orucunu yiyen bir insan sonradan tevbe eder, ıslah olur, İslam olursa tutamadığı günleri kaza edecek ama Ramazan gününde yediği oruçların başka günlerle kıyas etmenin, canım Ramazan'ın bu günlerin ne farkı var başka günlerden diye diyecek kadar ağırlaşmış bir ruhun sahibi 66 sene gözyaşı dökse, 66 yıl çırpınsa belki bu kadar işlediği günahın cezasını affettiremeyecek. Müslümanların oruçlu olduğu bir günde oruç yemek ne demek? Müslümanların bütünüyle kendisini ibadete verdiği bir ayda hala o nefsine, şehvetine tabi olması ne demek? Ama tabi bunlar Müslüman için mevzubahis. Ben Müslümanım demiyorsa bu gibi mevzular, meseleler onu ilgilendirmiyor demek. Ama ben Müslümanım dedikten sonra bu işleri yapıyorsa bir felaketin merkezindedir ki ifadesi mümkün değildir. Ben Müslümanım deyip isyanlarla, haramlarla beraber olmanın zaten izahı yok. Düşünün ki bir adam içki içse, Müslümanım dediği halde, gayrimüslimse içsin içebildiği kadar. Onların günahı, onların isyanı, onların cehennemi ayrı. Onların hesabı ayrı, kafir. Fakat ben Müslümanım dedikten sonra içki içmek ne demek? Allah-u Teala buyuruyor ki لَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى. Sarhoş olduğunuz halde vücudunuzda, midenizde ve kan dolaşımınızda, kan damarlarınızda bir tek içki damlası, alkol bulunduğu müddetçe benim huzuruma yaklaşmayın, benimle hiçbir alakanız yoktur buyuruyor. Bir adam ağzına bir damla içki koysa, o içki vücudundan çıkıp zail oluncaya kadar o adamın kalbinden iman kalkar, askıda, muallakta bekler. O anda ölse imansız ölür. İçki. Ben Müslümanım dedikten sonra bu içkiyle alakası ne Müslümanın? Ben Müslümanım dedikten sonra içkiyle uzak yakın ne alakası olabilir Müslümanın? Ama Yahudiyim diyorsa tamam, şarapla yıkansın. Onun cezası cehennemi ayrı. Ama Müslüman katiyen alkolle, içkiyle, içki satılan dükkanla, gazinoyla, restoranla, lokantalarla, düğünlerle, nikahlarla, merasimlerle, toplantılarla hiçbir alakası olamaz. Mümkün değil. Hazreti Ali'yül Murtaza'yı örnek almak lazım. Radıyallahu anh öyle diyor. Parmaklarımdan birisinin üzerine bir damla içki dökülse, Allah'ın huzuruna içki dökülmüş bir parmakla çıkmamak için vallahi parmağımı kökünden keserim diyor. Sakınmışlar mübarekler efendim. Haramdan sakınacaksın. Ama ben Müslümanım diyorsan tabii, hep burası çok önemli. Efendim biz de Müslümanız deyip de cebinde içki şişesi taşıyan bu merkep kim oluyor? İnsan Müslüman olduktan sonra haramların eşeği olmayacak. Haramların hammalı olmayacak. Haramların merkebi olmayacak. Haramların efendim hamulesi olmayacak. Başka türlü izaha kabil değil. Ramazan'da oruç yemek de haram işlemektir. Şimdi mesela baksanız ki Ramazan'da ben Müslümanım diyen bir adam oturmuş açıkta meydanda yemek yiyor, sigara içiyor, çay içiyor. O anda Ramazan saatinde, oruç zamanında ve saatinde çay içtiği için, açıkta sigara içtiği için o anda haram işlemektedir. Aynen şarap içiyormuş gibi haram işlemektedir. O haramı işleyen, Ramazan ayında sigara içen, çay içen, yemek yiyen bir adama herhangi biriniz rastladığınız zaman "Esselamu aleyküm" derseniz haram işleyene selam verilmez, hükmünü çiğnediğiniz için 4 mesele göre cehenneme odun olursunuz. Selam verilmez. Ramazan'da oruç yemek haramdır. Başka zamanda yesin, ne yaparsa yapsın. Ama Ramazan saatinde henüz daha iftar saati gelmemiş, imsakten iftar saatine kadar olan zaman sınırını Cenab-ı Hak yemeği içmeyi kaldırmış, haram etmiş. Birisi yiyorsa haram işliyor demek. Haram işleyene "Esselamu aleyküm" diyemezsiniz. Haram işleyen adama selam veren vallahi cehenneme odun olur. Oruç yiyenlere selam vermeyesiniz. Vermişseniz sabahlara kadar ağlayıp Allah'tan affedeceksiniz. Günah işlediniz çünkü. Allah'ın sınırını çiğnemiş oruç yiyen adam. Ramazan saatinde, oruç saatinde orucunu yiyen, yani açıktan oturmuş lokantada yemek yiyor, çay içiyor, çorba içiyor, birisi yaklaşsa da hiçbir mazereti, özrü, şusu busu olmadan açıktan Ramazan saatinde yemek yiyen bir adama yaklaşsa da "Afiyet olsun abi, afiyet olsun" dese, bunu söyleyen Müslüman derhal kafir olur. Çünkü haramdan afiyet olmaz ki. Afiyet olmaz haramdan. Kelimelere dikkat edeceksiniz. İslam dini çok hassas bir din. Ramazan'da oruç yiyene, çorba içene afiyet olsun denir mi ya? Zehir yiyor, Allah'ın haram ettiği saati çiğniyor, Allah'ı inkar ediyor, Allah'ın yemeyin, içmeyin dediği saatte yiyor ve içiyor. Allah'ın sınırını çiğniyor. Allah'ın sınırını çiğneyene helal olsun, afiyet olsun denir mi? Çok mühim var. Haramdan hayır, haramdan afiyet olmaz. Bir cahil Müslüman gitse de bir milli piyangodan bilet alsa, bir milli piyango, kumar, ismi ister milli olsun ister zilli olsun, kumar kumardır. Şöyle gidip de bir piyango bileti alsa, o piyango biletini satan eğer Müslümansa, hani Müslüman böyle bir şey yapmaz ya, Müslümansa o piyango biletini alan adama "Hayırlı olsun abi, hayırlı olsun" dese 4 mesele göre kafir olur. Niye? Haramdan hayır olmaz ki kardeşim. Bak kelime, yani bir kelime. Haramdan hayır beklenmez. Hayırlı olsun denmez. Dikkat edeceksiniz. Allah'ın şer dediğine siz nasıl hayır diyorsunuz? Allah'ın haram ettiği şeye siz afiyet olsun nasıl diyorsunuz? Bunlar önemli meseleler. Yani kelimelerden insan dinden çıkar yani. Bir kelimeden çıkar. Cehalet burada özür sayılmaz. Müslüman dinini bilecek. Hangi kelimeden ne tehlike çıkar, hangi kelimeden ne mana? Bunları bilmek zorundadır Müslüman. Zaruri ilimdir bunlar. Talebi okuması, öğrenmesi farz-ı ayındır. Düşünün ki işte mesela bayram geliyor şimdi, mübarek bayram. Görüyorum ki oruç tutmayanlar, oruç tutanlardan daha fazla bayrama hazırlanıyorlar. Bu ne demek ya? Ramazan bayramı oruç tutanların saadet saatidir. Sana ne? Oruç tutmayanın Ramazan bayramına hazırlanması ne demek yani? Oruç tutmayan adamın Ramazan bayramına hazırlanması, hiç kimsenin davet etmediği, telefon etmediği, arzu etmediği, yüzünü görmediği bir adamın kalkıp birisinin ziyafetine gitmesine benzer. Ya seni ben çağırmadım ki, neye geliyorsun buraya? Kimsin sen? Hani kalkıyorsunuz, hiç sizi çağırmamışlar. sizi tanımıyorlar, sevmiyorlar, inanmıyorlar, sizi adam yerine koymuyorlar, siz adamın hala ziyafetine ben de gideceğim diyorsunuz. Bu ziyafete katılmakta mana yok. Ramazan bayramına oruç tutmayanların hazırlanması da hiç sevmediği, inanmadığı, hoşuna gitmediği bir adamın sofrasına cebren sokulmak gibidir. Senin ne alakan var bayramla? Ramazan bayramı nefsini dizginleyen, Allah'ı tanıyan, 30 gün çile çeken, oruç tutan Müslümanların Allah katından gelen ziyafeti sana ne bu ziyafetten? Bakıyorum da çarşı, cadde, sokak, oruç tutmayanların alışıyla, verişiyle, baklava tepsileriyle, entariler, fistanlar, elbiselerle Müslümanlardan 100 bin dereli daha hızla hızlanıyorlar. Vay ahmak adamlar var. Hangi bayramdan bahsediyorsun? Yani bu millet ne zaman İslam olacak diye insan böyle merakla bekliyor yani. Yazık, çok yazık şu millete. Allah'a saygı duymayan, oruç tutmayan adamın bayramı mı olur hiç? Buna imkan var mıdır? Şimdi mesela bayram yaklaşıyor. Müslüman kızına, karısına elbise alacak tabii. Elbise alacak. Elbise alırken Kur'an ahkamına uygun olarak alması lazım. Yani Allah'ın emrine uygun elbise. Allah'ın emrine uygun bir elbise, bayramlık alması lazım. Yani Allah'ın emri var mı? Var ya. Kur'an-ı Mübin'in Nur suresinin 31. ayetinde Müslüman hanımefendilerin, kızların, kadınlarının nasıl elbise giyeceğini Allah tarif ediyor. Başkasının izahına bırakmamış. Öyle bir elbise giydireceksin ki elleri ve yüzü müstesna, bütün vücudu tepeden tırnağa örtülecek. Aşık kemiklerine kadar uzun olacak. Aşık kemiğinden yukarısı bacağının kalıbı, biçimi görünmeyecek. İsterse kalın çorap giysin, isterse ince çorap giysin, hiç fark etmez. Bacağının kalıbı, kılıfı bir kılıcın kını gibi aynen görünüyorsa Allah katına çıplak hükmündedir. Allah. Örtünecek. Elleri ve yüzü müstesna, baştan ayağa vücudunun hatları, belinin kemeri, göğsü, kalçası vesairesi belli olmayacak şekilde yukarıdan aşağı bir elbise olacak. Allah'ın emrini söylüyorum. Vallahi Nur suresi 31. ayeti buna amirdir. Emrediyor. Bu emre uygun hareket. Allah'ın emrine uygun hareket edeceksin. Ve ancak o zaman güzel olur. Allah'ın emrine uygun hareket ettiğin zaman işin güzel olur, amelin salih olur. Helal olur, temiz olur, güzel olur. O zaman güzel dersin. Aa ne güzel elbise. Hah, yerini. Allah'ın emrine ve hudutlarına uyuyor mu bu elbise? Ona güzel de korkma. Ne güzel elbise. Ne güzel yakışmış. Ne güzel uymuş diyebilir. Niye? İlahi hükme uygun çünkü. Ama öyle bir elbise giydirmişsin ki kızına, karına, öyle bir elbise giydirmişsin ki gerdanlığı meydanda, boynunun kökü görünüyor, kulakları, saçı meydanda, diz kapağından aşağısı meydanda, kolları açık. Ama efendim şu kadar pahalı, şu kadar kıymetli bir elbise olsun. Allah'ın sınırlarına uymayan şu elbiseyi giydirdikten sonra kenara çekilip de o ne güzel olmuş, ne güzel yakışmış diye bir kelime söylese, 4 mezhebe göre bu kelimeyi söyleyen Müslümansa derhal kafir olur cehalimden. Çünkü Allah'ın haram dediğin bu ne güzeldir. Allah'ın haram ettiği şeye o ne güzel, ne güzel diyor. Bu kelime haram yerde kullanılamaz. Bak ince kelimeler görüyor musun? Ne güzel diyebilmek için Allah'ın emrine tıpatıp uygun olması lazım. Aynen uygunsa güzel olur. Hani hüsn kubühme, bu İslami kaynaklarda o kadar geniş izah edilmiş ki hepsini anlatsam zaman diye bir şey kalmaz burada. İslami ilmihal kitapların, akaid kitaplarında hüsn kubüh meselesi vardır. Hangi şey güzel, hangi şey çirkindir? Bunları İslam vahiy ile bildirir Cenab-ı Hak. Mesela kadınların kıyafetini Cenab-ı Hak vahiy ile indirmiş, kimseye bırakmamış. Peygamberimize bile bırakmamış, ayeti kendisi indirmiş. Allah'ın indirdiği ayete göre elbise giymeyen bir kadının kıyafetine ne güzel, ooo ne hoş yakışmış dese, vallahi kafir olur Müslüman diyor. Çünkü Allah'ın çirkin dediğine sen güzel diyorsun. Allah'ın yasak ettiğine ne güzel diyorsun. Allah'ın haram ettiğine ne kadar bize yakışmış diyorsun. Yakışmaz. Müslüman hanımına Allah'ın emri yakışır. Avrupa yakışmaz. Bu kelimelere dikkat ediniz. İman ve İslam hassasiyet ister, dikkat ister, itina ister, alaka ister. Çok hassas noktaları var bu işin yani. Geçelim bunları. Kısa bir izahtan, girişten sonra geçiyoruz. Evet. Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru mali bir ibadet de zuhur ediyor dedim. Zekat ve tabiatıyla fitre. Fitre. Bütün bunlardan gaye maksat, yoksulu, fakiri kalkındırmak. Cenab-ı Hakk'ın hikmetleri. İsteseydi, yoksul, fakir olanlara da harıl harıl servet verirdi, kapatırdı. Hayır, öyle istemiyor. Ortaya bir kanun koymuş, fakir de olacak, zengin de olacak. Ama zengine vazife verecek, bu vazifeyi yapıyor mu, yapmıyor mu imtihan edecek. Dünya imtihan alanı. İmtihan sahası. Dün anlattım bunları. Evet. Her meselede, dini İslam'da fakiri ele almak kaydına rastlıyoruz. Her meselede. Zekatın hedefi fakir, fitrenin hedefi fakir, yemin kefaretinin hedefi fakir, oruç tutamayıp da sonunda kaza bile etmeye sıhhati olmayanların hedefi fakir, zuhar kefaretinin hedefi fakir, hep fakir. Ortada fakir kalmayıncaya kadar Müslümanların mücadelesi mevzu bahistir. Zaten hakkıyla İslam'ı yaşayan bir cemiyette vallahi fakir diye bir şey kalmaz, yeryüzünün tamamını ihata eder. Hakkıyla İslam'ın yaşandığı cemiyetlerde fakir olmaz. Zekatın hakkıyla ödendiği bir memlekette fakir kalır mı? Buna imkan ihtimal yoktur. 1965 senesiydi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde talebeyiz o zaman. Zekatın bir aritmetik bir değerini ifade eden bir konferans hazırlamıştık. Zekatın aritmetik değeri. Hani bir hesaba dökelim bakalım zekatı, ne oluyor? Nasıl bir kalkınma oluyor? Nasıl bir yükseliş oluyor? Zekatın aritmetik, matematik değeri. Tuttuk, memleketimizin, İstanbul'un en zenginlerinden birisinin varlığını hesapladık. İstanbul'un en zenginlerinden birisinin fabrikaları, şirketleri, hisseleri, senetleri, efendim malları, kazançları, üretimleri, tüketimleri hepsini tespit ettik. 1/40 veya yeni bir hesapla %2,5. Bu çok zenginin hesabını gıyabında hesapladık, hazırladık. O zenginin zekat vermesi gereken zenginin vermesi icap eden zekat 65 senesinde 83 milyon Türk lirası tuttu. Bir adamın zekatı yani. Korkunç zengin adam. Elimizde bizim hesaplarımız var. 83 milyon lira zekat vermesi gerekiyor bize. Çok zengin adam. Fabrika harıl harıl çalışıyor. Dedik ki bu 83 milyon lirayı fakirlere, işsizlere dağıtalım bakalım kaç kişi birdenbire kurtuluyor. O günkü hesaplara göre bir fakire kaç bin lira para versek kalkınabilir? Dediler ki 20 bin lira verseniz yeter. 83 milyon lirayı 20'şer bin liradan dağıttık. 4 bin fakir hemen yoksulluktan kurtuldu. Kurtuldu. Bir adamın zekatı. İslam pratik bir din. Tatbiki bir dindi yani. Fakirliği kaldırıyor ortaya. İslam dini fakirliği ortadan kaldırmadan hiçbir hırsızın elini kesemez. Evvela fakirliği ortadan kaldıracaksınız, yoksulluk, fakirlik kalmayacak, hırsızlık yapmanın kaynaklarını kurutacaksınız, ondan sonra ceza vereceksiniz. Mümkün değil zaten. Bir memlekette yoksulluk varsa, bir adamın hırsızlığını acaba yoksulluk sebebiyle mi hırsızlık yaptı diye şüphe olduğu için kesemezsiniz. Evvela yoksulluğun kaynağını, fakirliğin kaynağını, adaleti, İslam adaletini tesis ve temin edeceksiniz ve tatbik edeceksiniz ve tanzim edeceksiniz, sonra ceza vereceksiniz. Başka, nitekim İslam tarihinde böyle olmuştu. Biraz sonra izah edeceğim. 65 yılında bu çok zengin Müslümanın gıyabında hazırladığımız zekat hesabıyla 4000 fakir birdenbire sermaye sahibi oldu ve kalkındı. Geldik 66 senesine, hani bir sene sonra. Zekat her sene ödenmesi lazım gelen bir borç biliyorsunuz. 66 senesinde aynı zengin yine 83 milyon lira zekat vermesi gerekiyor. Tabii ama 66 senesinde durum değişiyor. 65 senesinde 20'şer bin lira para alan 4000 insan vardı ya, onlar bir sene üzerinden geçti, çalıştırdılar, onların da paraları, sermayeleri oldu. 66'da o 4000 insan da zekat vermeye başladılar. Zekat sistemi böyle çünkü. Yani 65'te zekat alanlar 66'da zekat verecek hale geliyorlar. Kalkındılar. Gitti. Geldik 67 senesine. 67 senesinde yine aynı zekat, zenginin zekat vermesi lazım. O zenginin zekat verdiklerinin de vermesi lazım. O zenginin zekat verdiklerinin de vermesi lazım. Kat kat devam ediyor. Böyle bu hesabı 10 sene devam ettirdik. 65'ten 75 senesine kadar o büyük zenginimizin zekatını hesapladık gıyabında. Türkiye'de yoksul namına, işsiz namına bir tek insan vallahi kalmadı. Bir adamın zekatıyla. İslam canlı bir nizamdır. Biz İslam'ı yaşamıyoruz ki. Adam namaz kılıyor ama zekat vermiyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a sorarsanız, dünkü dersimde dedim, vallahi le ukatilenne ellezine ferraka beyne salati ve zeka. Namaz kılıp da zekatını vermeyen, namaz ile zekatın arasını açan Müslümanım diyenlerle harp ilan ederim, hepsini kılıçtan geçirdim diyor Ebu Bekir Sıddık. İslam tarihi bunun izahıyla doludur ya. Biz İslam'ı yaşamıyoruz. Sadece bir şekil olarak, girip geliyoruz. Haccımız da böyle, namazımız da böyle. Namaza duruyoruz, Allahu Ekber imamın arkasındayız. Haydi bakalım, kalbimizde müşteriler, adeta Müslümanın namazda, Allah divanında duran Müslümanın kalbi, yine Bursa'nın kapalı çarşısına benziyor. Müşteri geliyor kalbine, adam gidiyor, acaba kim geldi? Ben dükkanda yokken acaba falan senet sahibi, hep namazda bunları düş. Ne namazı bu? Namazda Müslümanın kalbinde çarşı, pazar ne arıyor? Bizim kıldığımız namaz şekil. Şekil, ruhu, özü, hakikati yok ki bizde. Hac da böyle, oruç da böyle. Adam oruç tutuyor, akşama kadar kahvenin bir kıyısına gıybeti. Bu adamın orucu ne? Ne orucu bu? Sadece ağızdan içeriye ekmek lokmalarını sokmamak değil ki oruç. Aynı ağzıyla yalan namına, gıybet namına bir kelime konuşmaması da oruç tutmaya gerekir. İşin şeklindeyiz yani. Ama buna rağmen tabii tutanla tutmayan bir değil, buna rağmen namaz kılanla kılmayan katiyen bir değil. Nereden söylüyorsun? هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ayet var. Allah'ın emrini tanıyıp 5 vakit namazını kılanlarla kılmayanlar vallahi eşit olamazlar. İmkan ihtimal yok. Ne kadar zayıf olursa olsun, kalbine ne kadar vesvese gelirse gelsin, oruç tutan Müslüman
namaz kılan Müslüman, namaz kılmayandan 100.000 derece daha üstündür. İlahi kitap bunu böyle haber veriyor. Hatta namaz kılanı tercih edeceksiniz. Mahallenizde 2 tane dükkan varsa, 2 tane bakkal varsa, ikisinin arasında bir tercih sebebiniz olması lazım. O dükkanın sahiplerinden birisi namaz kılıyor, öbürü namaz kılmıyorsa, namaz kılandan ekmek veya peynir almayan Müslüman, vallahi cehenneme gidecektir. Vebale girecektir. Niye? Allah'ın emrini tanıyanla tanımayanı fark etmedi, temyizü tefrik etmedin sen. Bunlar hassas meseleler, İslami meseleler bunlar. Bizim cemiyetimizde böyle şeyler nerede? Adam namaz kılanla kılmayanı ayırmaz, şöyle kalsın. İçki satan bakkalla içki satmayan bakkalı bile fark edemeyecek, kalbi kör olmuş herifin. Kalbi kör herifin. Vicdanı kör, imanı kör, ruhu kör herifin. İmkan var mı? O bakımdan fakirliği İslam ortadan kaldırıyor. Fakirliği ortadan kaldırmadan ceza vermiyor. Hemen geçelim tarihi misalimize. Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu teala an. Biliyorsunuz İslam devletinin 2. devlet başkanı idi Ömerül Faruk. Adil Ömer. Adaletin kainatta yegane zirvesi. Devlet reisi, Emir-i Müminin, onun devrinde, onun zamanında, onun iktidarında, Medine-i Münevvere'de, Hatib İbni Belta namında, mübarek bir sahabinin çocukları var. Hatib İbni Belta, ne tatlı bir sahabidir bu. Bedir'de şehit olmuş ve geriye hanımı kalmış, 5 tane de yetim çocuğu kalmış, kimsesiz kalmışlar. Çocukların anası çocukları atmış, başkasıyla evlenmiş. Evlenmiş, çocuklar kalmış yetim, kalmış fakir. Fakat çok meşhur, çok şöhretli bir sahabinin çocukları olduğu için kimseden bir şey de isteyememişler. Katiyen dilencilik yapamamışlar. Haya meselesi, iffet meselesi. Allah Resulü buyuruyor ki, evinde, cebinde, kesesinde, cüzdanında bir günlük yiyeceği olan bir Müslüman fakir dilencilik yaparsa, mahşer gününde yüzünde gözünde bir damla et kalmamış olarak etleri töküle töküle mahşere gelecek. Çirkin, melun bir çehreyle gelecek. Dilencilik çok korkunç bir hadisedir. Bir günlük yiyeceği varsa Müslümanın dilencilik yapması haramdır. Türkiye'de dilencilik meslek. Çok büyük meslek. İstanbul'da oturduğum semtin bir kebapçısı vardı. Kebapçı, evimizin hemen karşısında Müslüman bir arkadaş. Vakıa baştan pek iyi değildi ama içki içirirdi, rezaletler gire gire, konuşa konuşa, söyleye söyleye içkiyi kaldırdı, pisliği kaldırdı, resimleri kaldırdı. Tam bir Müslüman lokanta haline geldi. Gençler, temiz insanlar. Zaman zaman orada böyle mendil dolusu bozuk para görürdüm ve sormazdım bu nedir diye. Nihayet bir gün sordum, bu bozuk paralar ne ya, o mendil dolusu burada. Hocam dedi, bir dilenci var dedi. Günde dedi işte topladığı paraları getiriyor, bize de bozuk para lazım. Bu bozuk paraları alıyorum, bütün para veriyorum kendisine. Ne kadar oluyor dedi. Vallahi 3 senedir çalışıyoruz, günde 1.000 liradan aşağı düşme dedi. Dilenci, günde 1.000 lira, bozuk para. Toplayıp getiriyor, toplayıp getiriyor. Dilencilik fakirlik değildir. Türkiye'de dilencilik fakirlik değil ha. Dilencilik meslek, meslek. Ticari bir meslek. Fakirlik başka şey kardeşim. Onu sen bulacaksın, dün söyledim. Fakiri Müslüman bulacak. Namaz kılmadan kıbleyi bulmak nasıl farz? Oruç tutmadan hilali aramak nasıl farz? Zekat vermeden de fakiri aramak öyle farz. Dün söyledim bunları. Siz arayacaksın. Fakir gelmez. Fakir sürünmez. İslam cemiyetinde dilenci diye bir şey olmaz. Esas sen dileneceksin. İslam dininde zenginler dilenecek neyi? Fakiri bulayım da ona para vereyim diye dolanıp dilenecek. Allah'ın rızasını bulayım diye dilenecek. Allah'ın cennetine gireyim diye dilenecek. Esas dilenmesi gereken Müslüman zenginlerdir. Allah'ın rızasını dilenmek için fakiri kapı kapı arayacaksın. Nerede fakir dolaşır? Sen arayacaksın. Zengin Müslüman Allah rızasının dilencisi olacak. Biraz sonra anlatacağım ama zaman yetmiyor ki, zaman yetmiyor. Hatib İbni Belta'nın çocukları da böyle fakir düşmüşler ama kimseye içlerini açamamışlar. Babaları çok meşhur bir sahabi, Hatib. Kimseden bir şey isteyememişler. Günlerce aç kalmışlar, yiyeceksiz kalmışlar. Nihayet perişan olmuşlar, dermanları kesilmiş, ölecek hale gelmişler. Çaresiz kalınca komşularının develerini çalmışlar, deveyi çalmışlar, kesip deveyi kavurma yapmış demişler. Hırsızlık yani, deve çalındı. Sahibi hemen araştırmış, Hatib İbni Belta'nın çocukları zaten belli, çalmış yemişler. Hemen Emir-ül Müminin Hazreti Ömer'e dava açıyor. Diyor ki, ya Emir-ül Müminin, Hatib'in çocukları benim devemi çaldı, yedi. Şikayetçiyim, davacıyım deyince çağırıyor çocukları. Evet, evet ya Emir-ül Müminin, aldık, çaldık, yedik. Suç sabit yani, suç sabit. Hemen onların cezalandırılmasını emrediyor. Ellerinin kesilmesini emrediyor Hazreti Ömer. Bu hadiseyi anında işiten o günkü en yüksek hakim, kadı İbni Kesir namındaki büyük İslam hukukçusu haberi alır almaz Hazreti Ömer'e geliyor. Ya Ömer, işittim ki Hatib İbni Belta'nın çocuklarının ellerinin kesilmesine karar vermişsin, öyle mi? Evet, evet, belli deveyi çalmışlar. Hayır diyor. Hatib İbni Belta'nın çocukları çok asil, çok mert, çok büyük insanın çocuklarıdır. Onlar hırsızlık yapmazlar. Araştırma yaptınız mı, tahkikat açtırdınız mı, keşif yaptırdınız mı diyor. Canım, keşfe ne lüzum var, kendileri itiraf. Hayır, tahkikat açılacak. Bir soruşturma açtıracaksın diyor Hazreti Ömer'e. Hakim İbni Kesir, büyük allame, hukukçu. Bir araştırma yapılıyor, komşulardan soruluyor ki, 5 günden beri, 10 günden beri çocukların evine bir leblebi, bir lokma ekmek girmemiş. Açlıktan tuhaf, içleri geçmiş, ölmemek için deveyi çalmış yemişler. Mesele anlaşınca İbni Kesir diyor ki, ya Ömer, bu keşfi ve bu soruşturmayı yapmadan onların ellerini kestirseydin, kısasa kısas olarak vallahi ben de sen elini kestirecektim diyor. Ceza veremezsiniz. Yoksulluğu, fakirliği kaldırmadan kimsenin elini kesemezsiniz. İslam budur. Evvela yoksulluğu o zaman kaldıracaksınız. Evvela zengini hesaba çekeceksiniz. Zekatını veriyor mu? Allah'ın yoluna, Allah'ın hukukunu teslim ediyor mu? İstanbul'da bir ara bir dükkanda oturuyorduk. Üniversite mezunu bir genç orada varmış. Tabi tanımıyoruz, tanışmıyoruz. İslami konulardan sohbet ediyoruz. Bir baktım o genç böyle saçlı, favorili falan. Burnunun üstünde bir bıyık var. Aynen M harfi böyle. M harfine benziyor. Latince M harfi. Meğer o bıyığını M harfine benzetenler Çin komünist devletini kuran Mao'nun ismine benzetmek istiyorlar. Ne kafirlikler var bilmiyoruz ki. Özeniyor, dışarıya özeniyor. Sokuldu geldi, biraz dinledikten sonra siz dedi galiba dedi Müslümanlığı dedi şey ediyorsunuz filan. Ne ediyoruz? Müslümanlığı Peki, tabii ya, Müslümanlıktan başka bir şey var mı? Sen Müslümanlığı nasıl anlıyorsun dedim. İslam'ı, şeriatı nasıl anlıyorsun? Efendim dedi, benim dedi, tespitime göre dedi, İslamiyet dedi, şeriat dedi, zenginlerin malını korumak için fakirlerin elini kesen çağ dışı bir batıl nizamdır dedi. Çağ dışı nizam diyor. Zenginlerin malını korumak için fakirlerin elini kesen aşağılık bir sistem diyor. Haşa. Kafaya öyle sokmuşlar. Yani zenginlerin elini kesiyor, fakirlerin elini kesiyormuş ki zenginlerin göbekleri şişsin, kasalar yok böyle şey. Tam tersine ezberletmişler. Anlattım. Kardeşim sen neden bahsediyorsun? Yani senin kafana soktuğun şu madde İslam'a en büyük iftira dedim. Allah'ın kitabına en büyük iftira. Allah'ın dini evvela zenginleri hesaba çeker. Gel bakayım. Bu kadar serveti, sermayeyi nereden buldun, nereye harcadın? Hakkını, hukukunu yerine getirdin mi? Zekatını verdin mi diye hesaba çeker. Eğer o zengin hırsızlık yoluyla o parayı temin etmişse, evvela zenginin kolunu, elini kesmeyi planlar. Fakir çok sonra gelir. Hatta fakirle hiçbir alakası kalmaz. Anlattım, anlattım. Adam şaşırdı kaldı. Aa dedi, vallahi bize İslam'ı tersine öğretmişler dedi. Tersine öğretmişler. Ve sonunda tabii oradan çekti gitti, bilmiyoruz ne oldu. Nesillerimizi böyle kandırmaya, zehirlemeye çalışıyorlar. Dini İslam'da yoksulluğu, fakirliği kaldıracaksınız ki ondan sonra ceza veresiniz. Hep böyledir. Hep böyledir. İnsanı suç işlemeye sürükleyen sebepler orta yerde dururken kimseye ceza veremezsiniz. Sebep ortada. Sebep ortada. Şimdi mesela zinanın önüne geçebilir misiniz? İnsanı zinaya sürükleyen sebepler hep ortada. Sırtına kadar soyunup dolaşan kadınlar caddede kalça kıvırıp gezdikçe gençleri zinaya sürüklemekte nasıl önleyeceksiniz? Evvela kadınları sokaktan kurtarmak lazım. Açık saçıklığı önlemek lazım. Bir cemiyette en basit bir evlilik yarım milyona patlarsa o cemiyette gençlerin zinaya gitmesini nasıl önleyeceksiniz? Bu cemiyette nikahı, evlenmeyi o kadar güçleştirmişler, o kadar zorlaştırmışlar ki Allah'ın lanetine girmişler. Efendim, bir nişan merasimi, bir nişan, nişanlılık, nişan merasimi öğrendiğime göre Bursa'da 150 bin liraya patlıyormuş. Daha herkes nasıl evlenecek? Evlenmeyi zorlaştırdıkça zina etmeyi kolaylaştırıyorsunuz. Evlenmeyi zorlaştırdıkça fuhuş yapmayı kolaylaştırıyorsunuz. Bu cemiyetin neresi Müslüman? Allah Resulü öyle buyuruyor. Eftalun nikahi eyseruha. Nikahların en faziletlisi, en devamlısı, en kıymetlisi, Allah'ın rahmetini celbeden nikah, en kolay ve en ucuz yoldan yapılan nikahdır diyor. Söyler misiniz? Sen evlenecek delikanlıyı daha evlenmeden gırtlağına kadar borca sokarsan o evde huzur olur mu ya? Akıl var, mantık var. Zinayı önleyebilir misiniz hiç? Buna imkan yok. Her bakımdan insanı, gençliğimizi zinaya sürükleyen sebepler ortada. Açık saçıklık mı dersiniz? Devletin televizyonundaki çırılçıplak şantözler mi dersiniz? Kaldırımların manzaraları mı dersiniz? Orta sayfasında gazino reklamı yapan koca koca gazeteleri mi dersiniz? Sayın sayabildiğini. Hepsi zinaya teşvik ediyor. Siz gençleri zinada nasıl koruyacaksınız? Eğer sizin çocuklarınız ve gençleriniz harıl harıl zina etmiyorlarsa Allah'ın bir lütfudur bu. Allah'ın bir lütfudur yani. Zinanın o kadar sürükleyici sebepleri var ki ortada? Haddi hesabı yok. En basit çocuğunuza 1 lira para veriyorsunuz, yavru yavru, minicik yavru, gidiyor oradan bir ciklet alıyor bakkal efendiden, ciklet, cikleti açıyor, içinden çır çıplak bir fahişenin resmi çıkıyor. Nasıl sürüklemişler zinaya, görüyor musun ya? Yavruları bile, minikleri bile, o mini mini yavrularının gözüne evvela zina tavrını hemen sokuyorlar. Senin cemiyetin böyle bir cemiyet. Adam ciklet satacak piyasaya, vaktiyle İstanbul'da serseri bir ciklet fabrikatörü, hacca maca da gitmiş, hacı ismiyle geziniyor, bilmem ne cikletleri, tepesine yumruğumu indirdim onun, gittim oraya. Televizyona reklam vermiş, efendim falan cikletleri, cikletini reklam etmeden önce çırılçıplak bir kadın çıkıyor, dans ediyor, avret yerini, kalçalarını sallıyor, dolandırıyor, evvela namusunu, iffetini satıyor, arkasından avuç dolusu ciklet satıyor. Allah! Evvela kadını satıyor, reklamda sonra ciklet satıyor. Evvela zina manzarası gösteriyor, sonra ciklet sakız göstermeye çalışıyor. E bütün bunları tabii, İslam'la alakası olmayan şeyler bunlar. Bunlar Müslüman cemiyette böyle şey olmaz. Müslüman bir cemiyetin televizyonunda imkan var mı ki çırılçıplak bir kadın soyunsun da ciklet satsın? Buna imkan var mıdır ya? Siz Müslüman cemiyet demeyesiniz sakın bu cemiyete. Müslümanlar var ama katiyen İslam'ın yaşandığı bir cemiyet değil. Mümkün değil zaten. Onun için sebepleri ortadan kaldırmazsanız, ya bir misal vereyim bunun için. Bir misal vereyim. Şimdi siz bir yerde oturuyorsunuz. Oturduğunuz yerde bir sivrisinek geliyor, yüzünüzü ısırıyor. Ya burada sivrisinek var diyorsunuz. Arkasından bir tane daha, onu da, onu da, başa çıkamıyorsunuz. Durmadan sivrisinek geliyor. Başa çıkamıyorsunuz, arkadaşınızı yardıma çağır. Ya sen de yardım et, bak sinekler şu, sen de vur, sen de vur. O da başa çıkamıyor, üçüncü bir adam. O da başa çıkamıyor, dördüncü adam. Öldür öldüre bir sivrisinek tükenir mi? Ve mübarekler burada oturup teker teker gelen sivrisinekleri öldüreceğinize bu sivrisineğin kaynağını bulun, kurutun. Bataklığı var bu pisliğin. Gidin bataklığı kurutun, tamam, sivrisinek önlendi. Daha gelmez. Yok, bataklık orada devam edecek. Enayiler de burada sinek öldürecekler. Gitmez ki, gitmez ki. Bitmez bu. Kaynağını kurutun. Zinanın kaynağı vallahi açık saçıklıktır memlekette. Zinanın kaynağı. Bir profesörün yazısında okudum. Dünya kadınlarına kot pantolonu, tarihini okudum. Kot pantolonunun, o bilucin dedikleri kumaştan yapılan kot pantolonunu vallahi tarihini okudum. Ansiklopedilerde var bunun izahı. Açın okuyun. Amerika'da sığır çobanları var. Bunlara cowboy deniyor. Cowboy. Cow inek demek, sığır demek İngilizce. Boy da çoban demek. Cowboy sığır çobanı. Atın sırtında bunlar gezerler böyle Teksaslı. Eşkıya çobanlar bunlar. Atın sırtında bacakları sürtüne sürtüne çabuk aşınmasın diye kalın bilucin kumaşını icat etmişler. Çabuk aşınıp da kopmasın diye. Müslümanların kızları, karıları da Avrupa'dan geliyor diye bunu keramet diye kapışmışlar. Hemen bacağına getiriyor bunu. Maymun efendim, insan değil ki maymun. Kafasını çalıştıramıyor ki. Niye sen onun kölesi misin Avrupa'nın, Amerika'nın? Niye onların kültürüne mağlup oluyorsun? Hemen bunu, o profesör diyor ki, bilucinden bu kot pantolonunu kadınlar bacağına geçirdikten sonra o kadar sımsıdı ki bir pulu zarfın üstüne yapıştırsanız bu kadar yapışmaz yani. Vücuduna yapıştırmış pantolu, önden ve arkadan vallahi avret yeri aynen görünüyor. Aynen kaldırıma dökmüş. Kadınlar bu pantolonu giydikten sonra dünya üzerinde zina ve fuhuş %85 arttı diyor. Arttı. Tahrik ediyor be kardeşim. tahrik ediyor ya. Sürüklüyor be kardeşim. Allah'tan korkmayacak mısınız? Şu memlekette yani Müslümanlar kızlarına, karılarına Amerikan haydutlarının kot pantolonunu giydirecek, bu pantolu karısına giydirmeyen 6 sene hapis yatacak diye bir kanun var mı? Köşek mi? Böyle bir kanun. Şunun bunun modasıyla ne alakası var Müslümanın? Kendinize geliniz. Müslüman mücadele etmeli böyle. Tırtlak tırtlaya mücadele. Başka çare kalmamış. Evinle, ailenle, çoluk çocuğunla mücadele. Teslim olma. Teslim olma. Onun için sebepleri ortadan kaldırmazsanız önleyemezsiniz. Bir memlekette harıl harıl içki içilirse, içki içmeyi medeniyet diye reklam ederlerse, o memlekette trafik kazasını önleyebilir misiniz? Yok efendim, şoförler, adamlar, herkes şarıl şarıl şarabını, içkisini içecek, trafik kazası olmayacak. Enayilik olur bu. İçki içtikten sonra adam 5 santimlik çukuru 5 metre zannediyor, ayağını böyle atıyor, sarhoş, kaza olmaz mı? Yok diyor, ey içki, şişede durduğun gibi şoförün midesine aynen duracaksın diyor. Durur mu ya? Beyni uyuşturuyor içki. O alkolü aldıktan sonra damarları tahrik ediyor. Beyin merkezi, bütün kan dolaşımının merkezi beyindir. Tahrik beynini uyuşturunca gözleri başkalaşıyor, kulakları başkalaşıyor. Böyle uçurum görüyor, engebeli bir arazi görüyor, düşüyor, kalkıyor, bağırıyor. Adamlıktan çıkıyor. Kaza olmaz mı? Hem içki olacak hem trafik kazası olmayacak diyor. Olmaz mı? Aptallık, enayilik olur bu. Akılsızlık olur bu. Kaldırın içkiyi, içki imalatını durdurun, içki satışını durdurun, her şey saat gibi duracak. Yok, olmayacak diyor. Medeniyet, içki içmeyen medeni olamaz diyor aptal. İçki içmeyen medeni olamaz olur mu? Şu camiyi yapan Yıldırım Bayezidler, Orhan Gazi'de şarap mı içiyorlardı? Onları içmeseler bunu, böyle bu kelimenin manası nedir yani? Böyle şey olmaz. Akılla, mantıkla hiç ilgisi yok bu işlerin ya. Gelsinler, oturalım, açık oturum yapalım. Memlekette anarşi nasıl önlenir? Trafik kazaları nasıl önlenir? Adam öldürmek nasıl önlenir? Efendim, açlık nasıl önlenir? Kıtlık nasıl önlenir? Fakir fukaranın hayatı nasıl kurtulur? Gelsinler, gelirken de Türkiye'de ne kadar iktisat profesörü varsa kamyon dolusu kitaplarla gelsinler, biz de Muhammed'imizden bir tek hadis-i şerif alayım, televizyona oturup erkekçe konuşalım. Allah! Kim kimi mağlup ederse o ona boyun eğsin derhal. Bu da yok. Açık fikir yok. Açık münazara yok. Açık oturum yok. Açık hürriyet yok. Herkes bildiğiyle boğuşup gitmektedir. Olmaz. Medeni bir memleket değil burası. Eğer medeni bir memleket olsa, içkiyi reklam ettiği gibi, aynı televizyonda sen şimdi içkiyi reklam ediyor musun? Ediyorum. Eğer medeni olsaydın, aynı televizyona içkiyi kötüleyen bir hocayı da çıkarırdın. Yok, içki çıkacak, hoca çıkmayacak diyor. Nerede medenilik burada? Nerede hürriyet? Nerede denge? Nerede? Münazaranın erkanı böyle olmaz. Sen durmadan kötülüğü reklam ediyorsun. Bir de o reklam ettiğin kötülüğü kötüleyen bir hocayı da çıkar oraya. O zaman adalet olur, o zaman eşitlik olur. Fikir hürriyeti nerede var? Bir Müslüman içkinin aleyhine televizyonda konuşamıyorsa vallahi fikir hürriyeti yoktur. Bir Müslüman zinanın, kadın erkek fuhuş yapmanın aleyhine televizyonda çıkıp da bir hoca efendi konuşamıyorsa orada vicdan hürriyeti vallahi yoktur. İmkan yok. Yap. Kırılçıplak kadınlar dans edecek, hemen ben zinayı önleyeceğim diyeceksin. İmkan var mı? İşte aziz kardeşim, fakirliği de İslam önce fakirliği ortadan kaldırıyor, sonra ceza verecekse veriyor. Başka türlü olmaz zaten. İslam akıl, mantık dinidir. Yoksulluk hakimse bir memlekete, fakirlik hakimse, dengesiz bir millet ise, ölçüsüz efendim gelir kaynakları böyle bir kısım adamlara yağmur gibi sermaye, öbür tarafa fırtına estiriyorsa bu cemiyet olmaz. Dengeli cemiyet. İslam'ın cemiyeti dengelidir. Terazi gibidir böyle. Dengeli, muvazeneli bir cemiyet olacak. Haramı helalı ayıracak. Bir Müslüman zekatını vermeden, zekatını ayırmadan bir parayı kasasına koyarsa, hırsızlık ettiği para gibi haram paradır diyor kitaplar. Haram para. Zekatını vermediği parayla Beytullah'a gitse, haccından bir tek sevap alamaz. Zekatı verilmeyen para, dört mezhebe göre haram paradır, necis paradır, pis paradır. Vereceksin. E canım hocam biz hacca gittik oldu. Olur tabii, turist gibi gider gelirsin. Hacı olmak demek yani gidip Kabe'nin etrafında gözü kör, kulağı sağır yedi kere dönmek mi demek? Öyle mi anlıyorsunuz haccı? Allah Resulü öyle buyuruyor. Men haccel beyte bimalin haramin. Bak, haram. Bimalin haramin sümme kâle lebbeyk Allahümme lebbeyk. Kâle Allahu Teala Azze ve Celle la lebbeyke ve la sa'deyk. Bir Müslüman zekatını vermediği haram parayla, kara borsadan kazandığı parayla, faizli bir parayla, haram bir parayla Beytullah'ı ziyarete gelir de lebbeyk Allahümme lebbeyk duasını okursa, Kabe'nin etrafında tavaf etmeye başlarsa, Allah da ona mukabil der ki, çekil git buradan, senin ne haccını, ne lebbeykini, ne tevafını, vallahi kabul etmiyorum der diyor. Kabul etmiyorum. Haram parayla hac olur mu kardeşim yani? Zekatını vermediğin para zıkkındır, haramdır ya. Hayır bakayım zekatı şundan. Yok efendim zekat vermek zor. Namaz kılarım zekat vermem. Peki o zaman hesabın ayrıca. İşte fakirliği ortadan kaldırmak İslam'ın baş vazifesidir. Bunun çeşitli daha hukuki izahları var. Burada anlatmak mümkün değil. Ayrıca sadece zekat değil daha bir hayli meseleler var ki hepsinin gayesi fakiri ortadan kaldırmak, fakirliği ortadan kaldırmak. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Siz yemin etmişsiniz mesela, yemin. Vallahi billahi daha senin dükkanına girmeyeceğim. Bu şekilde bir söz nedir? Yemin. Vallahi dedin mi? Allah'a yemin ederim ki daha senin dükkanına girmeyeceğim dedin. İşte bu yemin. Vallahi kelimesi geçiyorsa yemindir. Başka türlü zaten kelime makbul değil. Namusum üzerine yemin ederim ki dükkanına girmeyeceğim. Vallahi yemin değildir. Gevezelik bu kelime. Allah'ın ismi geçmeyen yerde namus olur mu? Ne namusu? Vallahi kelimesinden başka yemin olmaz. Açın kitapları okuyun. Onun için böyle yemin ettiniz, sonra da o yemininizi bozdunuz. Vallahi dükkanına gelmeyeceğim dedin, sonra gittin girdin. Ne oldu şimdi? Yeminini bozdun. Hemen sana ceza lazım. Kur'an-ı Kerim diyor ki, böyle yeminini bozan bir Müslüman, 10 tane fakiri sabahlı akşamlı, karınların doyurmakla cezalandırılır diyor. 10 tane fakir. Doyuracaksın. Bak ortada fakir var. Hangi meseleyi kaldırırsan altından fakirin kalkındırılması bakıyor. Mesela zihar kefareti diye bir şey var. Zihar kefareti. Bir Müslüman desek eski Araplarda vardı. Arap milleti bunu çok kullandı. Cenab-ı Hak bunu haram etti ve ceza koydu. Ceza maddesi koydu. Araplar, cahil Araplar, karılarına, hanımlarına kızdıkları zaman sırtını hanımına döner, senin sırtın bana anamın sırtı gibidir derlerdi. Küser kızar, sırtını çevirir yatardı. Hanımına daha alaka duymazdı. Bu küskünlüğünü ifade etmek için senin sırtın anamın sırtı gibi bana haramdır derdi. Bir kelime kullanırdı. Zihar demiş. Zihar sırt demek Arapça. Zahır, sırt. Ne oluyor? Saflarımı sıklaştırın diyor. Ne diyorlar? Zihar